Şizofren, John Katzenbach, 63. ayrım. 35. Dairemdeki gürültünün şiddeti gitgide artıp zirveye ulaşmıştı. Sırf hatıralardan, öfkeden oluşmuştu. Meleğin beni boğduğunu, tırnaklarıyla asıldığını, yıllar boyunca birikmiş olan cerahatlı sessizliğini, sonsuz gazabını hissediyordum. Korkudan yere çömelip sindim. Darbelerinin kafama ve omuzlarıma inişini içime işleyerek kalbimi ve sahip olduğum her bir düşünceyi yarışını hissediyordum. Bağırıyordum, ağlıyordum, gözyaşlarım yüzümden oluk oluk akıyordu. Ama yüksek sesle söylediğim hiçbir şeyin etkisi ya da anlamı yok gibiydi. Boyun eğmiyordu, durdurulamıyordu. Bundan yıllar önceki o gece onun öldürülmesine yardım etmiştim ve şimdi intikamını almak için burada yanımdaydı. Vazgeçirmek mümkün değildi onu. Bunun belki de sapkınca bir açıdan bana müstahak olduğunu düşündüm. O gece hastanenin tünellerinde hayatta kalmaya hakkım yoktu aslında. Ve şimdi gerçekte ona ait olan zaferi kazanmaya gelmişti. Bir bakıma daima yanımda bulunmuş olduğunun farkına vardım. O gece karşı koymak için ne kadar çaba göstermiş olsam da, bu gece ne kadar çaba göstersem de, esasen yaydığı karanlığa karşı hiçbir şansım olmamıştı. Arkamda odanın öteki tarafında duran hayaletimsi şekli bir sandalye fırlattım. Ahşap çerçevenin gürültülü parçalanıp kırılmasını izledim. Elimde kalan az miktarda kaynağı tartarken bir yandan da meydan okurcasına bağırdım. Geriye kalan süreyle ve duvarın dibindeki son sözcüklerini beklemekte olan ufak boşlukta hikayemi bitirebilmeyi umuyordum. Tıpkı diğer gece yarısında süründüğüm gibi soğuk zeminde süründüm. Arkamda dairenin kapısına vurulduğunu, bir isteğin hiddetle tekrarlandığını duyabiliyordum. Tanıdık ama çok uzaklardan gelen sesler çağırıyordu beni. Sanki çok öte bir mesafeden, asla geçmeyi istemeyeceğim bir tür uçurumun ötesinden geliyor gibiydi. Gerçekten var olduklarına inanmadım. Sesin gerçek mi, hayal mi olduğunu bilmeden, gidin buradan, rahat bırakın beni diye bağırdım. Tüm bunlar hayal gücümün içinde karmançorman olmuştu. Meleğin küfürleri ve bağırışları kulaklarımı doldurmuştu. Dünyamda kalmış olan birkaç metrekarelik yerin ötesinden gelen tüm bağırışları duymamı engelliyordu. Peter'ı bodrumdaki depo boyunca arkamızda kalan boşlukta bir yerlerde duran katilin bedeninden uzaklaşmak için yarı taşıyıp yarı sürükleyerek çekmiştim. Yolumu sezgiyle buluyordum. Önümüze çıkan ne engel varsa kenara iteleyerek doğru yöne gidip gitmediğimi bilmeden ikimizi birden ileri sürüklüyordum. Kat edilen her bir metrenin onu emniyete ama aynı zamanda da ölüme yaklaştırdığını hissedebiliyordum. Büyük bir grafiğe iki yakınsak çizgisi çiziliyordu sanki. Birleştiklerinde mücadeleni kaybedecektim ve o ölecekti. İçimizden herhangi birinin hayatta kalacağı umudum pek azdı. O halde karşımda açık bir kapı görünce ve beni sarmalayan karanlığın üzerine kısık bir ışık düzmesi davetsizce dolanınca olup bitenlerin hepsine karşı dişimi sıkarak ona doğru ilerlemeye çabaladım. Melek kafamın içinde uludu ama bunu bu gece yapıyordu. O gece için ölmüştü. Duvara doğru uzandım. Uzanırken önümüzdeki bir iki saniye içinde ölecek bile olsam, en azından başımı kaldırıp baktığımda o ufacık ışık kırıntısının içinde koca karanın karıştırılmasına imkan olmayan kocaman geniş şeklini görüşümü ve onun bize "Francis, Seabird, aşağıda mısınız?" diye seslendiğini duyduğumda sesindeki müziği anlatmam gerektiğini düşündüm. "Francis!" diye bağırdı koca kara hemen yanında kardeşiyle elektrik santralinin bodrumdaki depo alanına ve hastanenin altından çaprazlamasına geçen ısıtma tünellerine giden kapının eşiğinde duruyordu. Doktor Gulptil ancak bir metre gerilerindeydi. "Seabird, aşağıda mısın?" Francis uzanıp köhne merdivenleri aydınlatabilecek ayrı bir ışık düğmesi aramaya vakit bulamadan, belli belirsiz ama tanıdık bir sesin karanlığı yırtarak cevap verdiğini duydu. Bay Moses, lütfen yardım edin bize. Kardeşler tereddüt etmedi, aşağıdaki çukuru yırtarak, gelirmişçesine duyulan ince, cılız çığlık onlara ihtiyaçları olan hemen hemen her şeyi anlatmıştı. Sese doğru atılan Moses kardeşler önden koştururken, Doktor Gültilil hala arkada isteksizce duruyordu. Sonunda onlara biraz ışık sağlayabilecek olan düğmeyi tespit etti ve yaktı. Sararmış, güçsüz, çıplak ampulden çıkan sönük parıltının altında gördükleri, doktoru harekete geçmeye yöneltti. Kan ve pisliğe bulanmış, gözü yaşlı bir Francis, molozların ve terk edilmiş malzemenin arasında debeleniyordu. Hemen arkasında ise Peter'ı sürüklemekteydi. Peter, şuurunu kaybetmeye yakın gibi görünüyor olmasına rağmen, elini yan tarafında, arkasından beton üzerinde şok edici, kırmızılıkta bir iz bırakan kocaman bir yaranın üzerinde tutuyordu. Doktor Gültilil'e baktı ve bodrumun derinliklerinde üçüncü bir hastayı görerek irkildi. Hastanın gözleri şaşkınlık ve ölümle açık kalmıştı. Kocaman bir av bıçağı göğsüne, dibine dek saplanmıştı. Doktor çoktan Peter ile Francis'e yardım etmeye çalışmaya başlamış olan koca kara ve küçük karaya yetişmek için acele acele giderken, ''Aman Tanrım'' dedi. Francis üst üste ''Ben iyiyim, ben iyiyim, ona bakın'' diye tekrarlıyordu. Ama iyi olduğundan öyle büsbütün emin değildi. Yorgunluğun ve iç rahatlamasının arasından çekip çıkarabildiği tek düşünce buydu. Koca kara tüm bodrumu kapsayan tek bir bakışla etrafa bakınca, o gece orada neler olup bittiğini anlamıştı sanki. Peter'ın bedeninin üstüne eğilip itfaiyecinin parçalanmış gömleğini çekerek yarasının genişliğini ortaya çıkardı. Küçük kara Francis'in yanına giderek Francis'in başını sallamasına ve itirazlarına karşın hızla, ustalıkla hemen hemen aynı şeyi yapıp yara veresi var mı kontrol etti. "Kıpırdama Seabird," dedi küçük kara. "İyi olduğundan emin olmam lazım." Sonra kafasını meleğin cesedine doğru onaylarcasına sallayarak başka bir şey fısıldadı. "Bence bu gece burada iyi bir şey yaptınız Seabird. Başkası ne derse desin." Sonra Francis'in fazla yaralanmamış olduğuna memnun görünerek kardeşine yardım etmeye gitti. Hap yutturan iki hademenin üstünden eğilerek Peter'a bakarken "Çok mu kötü?" diye sordu. "Oldukça kötü," diye yanıtladı koca kara. "Derhal hastaneye gitmesi lazım." "Yukarı taşıyabilir miyiz?" diye sordu Doktor Gültilil. Koca kara yanıtlamadı. Koca kollarını aşağıya uzatıp Peter'ın gevşek bedeninin altından destekleyerek itfaiyeci soğuk zeminden kaldırdı ve yerden kaldırdı. Oflaya puflaya gelinle eşiğin üzerinden geçiren damat gibi merdivenlerden yukarı elektrik santralinin ana bölümüne çıkardı. Yavaşça sarsmadan ön kapıya yürüdü. Ardından hemen kapının önünde diz çökerek Peter'ın vücudunu indirdi. "İtfaiyeciye hemen şimdi yardım getirmemiz lazım," dedi Doktor Gültilil'e dönerek. "Anlıyorum," dedi başhekim. Çoktan masanın birinin üstünden eline eski, siyah, çevirmeli bir telefon almış, numarayı çeviriyordu. "Apar topar güvenlik," dedi, "hat bağlanır bağlanmaz. Ben Doktor Gültilil, bir ambulans daha lazım." "Evet, aynen öyle, bir ambulans daha." "Hemen elektrik santraline gelmesi lazım. Evet, ölüm kalım meselesi. Derhal telefon edin, olabildiğince acele etsinler." Sonra telefonu kapadı, Francis koca karanın peşine takılıp yukarı çıkmıştı. Peter'la konuşan, ona tekrar tekrar ısrarla dayanmasını, yardımın gelmekte olduğunu, bu gecenin bu kadar iş başarılmışken, bunca şey olup bitmişken ölmek için uygun bir zaman olmayacağını söyleyen küçük karanın yanında duruyordu. Sesinin sabit, güven telkin edici tonu Peter'ın yüzüne hissettiği tüm birikmiş şoku ve acıyı, canının yan tarafından akıp gittiği hissini aşmayı başaran bir gülümseme getirdi. Ancak tek bir kelime bile etmedi. Koca kara Peter'ın başını sabitledi, beyaz hademe ceketini çıkarıp katladı, Peter'ın yan tarafındaki yarığa bastırmaya başladı. Doktor Gültilil itfaiyeciye eğilerek, "Yardım yolda Peter," dedi. Fakat yaralı adamın bunu duyup duymadığını ne o ne de diğerlerinden herhangi biri bilebiliyordu. Doktor Gültilil derin bir nefes aldı, tenha ortamı gözden geçirip zihninden delice hesap yapmaya başladı. O gece meydana gelmiş olan hasarı değerlendirmeye çalıştı. Başhekim, olup bitenleri Arap saçı gibi diye tanımlamaya çalışmanın pek zayıf kalacağını anlayabiliyordu. Tek görebildiği onu bekleyen baş döndürücü raporlar, sorgular ve muhtemelen oldukça zor cevaplanacak olan ağır sorular dizisiydi. Elinde yerel hastaneye doğru ilerlemekte olan, kontrolden çıkmış ve öylesine korkunç yaralanmış olan bir savcı vardı ki, hiçbir acil servis doktoru bu konuda sessiz kalamazdı. Bu da saatler içinde kapısında polislerin olacağı anlamına geliyordu. Kötü şöhreti epey yaygınlaşmış bazı insanlar için, büyük önemi olan bir hastanın gizlice başka bir eyalete yollanmasına saatler kala, yerde yatmış kan kaybetmesini ve hayata zar zor tutunmasını seyrediyordu. Ayrıca ölümün eşiğinde bir hastası vardı ve tam da bu meşhur hasta ve onun şizofren arkadaşı tarafından öldürüldüğü barizdi. Bu üçüncü hastayı tanımıştı. Üstünde kendi el yazısının olduğu ve kesin surette ileri zeka geriliği, katatonik, prognoz tedbir, uzun süreli bakım gerekiyor yazan bir hastane dosyasının mevcudiyetinin farkındaydı. Ayrıca ölen adamın yaşlı annesiyle teyzesinin nezaretinde hafta sonu iznine salındığını gösteren bir kayıt da vardı. Ne kadar çok düşünürse kariyerinin önündeki birkaç dakika içinde vereceği kararla pamuk ipliğine bağlı olduğunun o kadar farkına varıyordu. O gece ikinci defa uzaktan gelen sirenlerin sesini duydu ve bu daha da telaşla düşünmesine neden oldu. Doktor Gültilil hızla nefes aldı, Peter'a baktı ve "Yaşayacaksınız Bay İtfaiyeci," dedi. Bunun doğru olup olmadığını bilmeden fakat öneminin farkında olarak söylemişti. Sonra dönüp Moses kardeşlere baktı. "Bu gecenin hiç yaşanmamış olması lazım," dedi resmi bir tonla. İki hademe birbirlerine kısa bir bakış atıp onaylayarak kafalarını salladılar. "İnsanların bazı şeyleri fark etmemelerini sağlamak zor olacak," dedi küçük kara. "O zaman olabildiğince az fark etmelerini sağlayalım." Küçük kara kafasını eğerek meleğin cesedinin durduğu bodrumu işaret etti. "O ceset işleri biraz zora sokacak," dedi. Sessizce konuşuyor, sanki kelimelerini dikkatlice gözetiyordu. Ciddi bir an olduğunu anlamıştı. Oradaki adam bir katildi. Doktor Gültilil başını iki yana sallayarak katılmadığını belirtti. İlkokul sınıfında ders anlatır gibi bazı kelimeleri vurgulayarak konuştu. "Bunu destekleyen kanıt yok. Kesin olarak tek bildiğimiz bu gecenin erken saatlerinde Bayan Jones'a saldırmaya kalkışmış oldu. Neden olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Daha da kritik olanı bazı başka dönemlerde, başka yerlerde yapmış olduğu şeyler. Gizemini koruyor. Bizimle bu geceyle bir bağlantısı yok. Maalesef gizemli olmayan şey ise o hastanın buradaki iki hasta tarafından kovalanmış ve asıl kendisinin onların eliyle cinayete kurban gitmiş olması. Şimdi yaptıklarının haklı gerekçeleri olabilir ama..." Tereddütte kaldı, sanki küçük karadan cümlesini tamamlamasını bekliyordu. Moses kardeşlerin daha ufak tefek olanı bunu yapmadı. Doktor sözünü kendisi bitirmek zorunda kaldı. "Ama belki de yoktur. Ne olursa olsun tutuklamalar olacak. Gazetelerde manşetler çıkacak. Belki de resmi bir sorgu düzenlenecek. Eyalet soruşturması yapılması ihtimali de kesinlikle çok büyük. Cezai kovuşturma bir olasılık. Bir süreliğine hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Doktor Gültilil duraksadı. İki kardeşin yüzlerindeki ifadeyi izleyerek ve hemen "ve belki de sadece Bay Petrol'la itfaiyecinin suçlamalarla karşı karşıya kalmayacak olması da ihtimal dahilinde," diye ekledi. Bu talihsiz gecenin cereyan edişine olanak tanınmasına yardım eden insanlar da işlerini kaybetme tehlikesine girebilir. Tekrar bekledi. Dediklerinin iki hademe üzerindeki etkisini dikkatlice tarttı. "Biz yanlış bir şey yapmadık," dedi koca kara. "Francis ile Peter da yapmadılar." "Elbette," dedi Doktor Gültilil hemen, kafasını onay anlamında sallayarak. "Ahlaki açıdan kesinlikle, etik olarak tabii ki. Fakat kanunen, herkesin doğru olanı yaptığından hayli eminim, bundan eminim. Fakat başkalarının, yani Dışarıdan gelen tahkik görevlilerinin bu hayli dehşet verici olayları nasıl algılayacaklarından o kadar emin değilim. Sessiz kaldılar, ardından Doktor Gültilil çabucak konuştu. Yaratıcı bir şekilde düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Ayrıca mümkün mertebe çabuk olmalıyız, bizim açımızdan diye tekrarladı. Bu gecenin mümkün olduğu kadar az bir kısmının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bunu derken de Bodrum'u işaret etti. Durumu küçük karada kardeşi de anlıyordu. İki kardeş onlardan istenen şeyin ne olduğunu açık açık söylenmeden kavramış görünüyorlardı. Her ikisi de başlarıyla onayladı. Ama o herif ölmediyse dedi küçük kara, bir daha kimse ne itfaiyeciye, ne Seabird'e, ne de bize dönüp bakar. Doğru dedi Doktor Gültil soğuk bir şekilde. Birbirimizi tamamen anladığımızı düşünüyorum. Küçük kara bir an derin derin düşündü, ardından kardeşiyle Francis'e döndü ve siz de benimle gelin. Daha yapmamız gereken bazı şeyler var dedi. Onları yine Bodrum'a yolladı. Bir an artık Peter'ın yanına eğilmiş, elleri itfaiyecinin yaralarının üzerinde, koca karının ceketiyle nabız gibi aralıklarla gelen kanın akışını durdurmakta olan Doktor Gülptil'le döndü. İyi olur dedi. Başhekim başıyla onayladı, acele edin dedi. Sonra Francis'i izlerken Doktor Gülptil'i Peter'ın yanından bir anlığına ayrıldı. Masaya dönüp telefonun ahizesini kaldırdı ve bir numara çevirdi. Bir veya iki saniye sonra derin bir nefes alarak evet, eyalet polisim dedi. Ben Western State Hastanesi'nden Doktor Gülptil'im. Bu gece en tehlikeli hastalarımızdan birinin kaçtığını bildirmem gerekiyor. Evet, görünüşe göre silahlı. Evet, ismini ve eşkalini verebilirim. Prens'e dönüp bir baktı ve koluyla acele etmesini gösterir gibi bir hareket yaptı. Dışarıda, uzakta güvenlik personelinin eşlik etmekte olduğu ambulansın sesi yaklaşıyordu. Yağmur olanı biteni küçümsermiş gibi Francis'in yüzüne tükürüyordu. Ya da belki son geçen saatleri yıkayıp götürmeye kararlıymış gibi diye düşündü Francis. Emin değildi. Vahşi bir esinti, sanki gecenin yarısında geçen bu kafileden hayrete düşmüş gibi yakınlardaki bir ağacı ileri geri salladı. Koca kara öndeydi. Meleğin cesedi geniş sırtına koyu renkli, şekilsiz bir bez çanta gibi atılıydı. Hemen arkasında küçük kara iki kürekle bir kazmayı kucaklamış, gecenin içinde hızla ilerliyordu. Francis en arkadan geliyordu. Küçük kara onu ilerlemesi için uyardığında aceleyle yürüyordu. Francis arkalarında ambulansların elektrik santralinin önüne geldiğini ve uzakta bir duvarın üzerine yansıyan kırmızı acil durum ışıklarının yanıp sönüşünü görebiliyordu. İlaveten siyah bir güvenlik aracı da gelmişti. Farları beyaz bir yay şeklinde yanıyordu. Ancak üçlü doğrudan görüş hattının dahilinde değillerdi. Ve karanlığın arasında manevralar yaparak hastane arazisinin köşesinin derinliklerine giden yolu bulmak için zayıf ışık artığını kullanıyorlardı. Küçük kara bu nasihate hiç gerek olmadığı halde sessiz ol dedi. Francis başını kaldırıp tepelerinde asılı duran gece yarısı göğüne baktı. Sanki bir ressam elinin gecenin yeterince koyu olmadığına karar vererek eklemeye çalıştığı siyah lekeler gibi duran zengin abanoz karası bitişim yerlerini görebildiğini sandı. Francis başını geri indirip baktığında nereye doğru gittiklerini derhal anladı. Cleo'nun yanına çiçekler ekmiş olduğu bahçeden çok uzakta değillerdi. Şimdi yine onun yanındaydı. Moses kardeşlerin peşinden çürük çarık tel örgü çiti geçerek küçük mezarlığa girdi. Koca kara homurtuyla meleğin cesedini yere fırlattı. Ceset boğuk bir gürültüyle düştü. Francis sesten iğreneceğini sanıyordu ama şaşırarak iğrenmediğini gördü. Cesede baktı ve hayattayken bir koridorda, yemekhanede, dışarıda bir patikada ya da ortak salonda 100 defa yanından geçmiş olabileceğini, o geceye kadar kim olduğunu aslında hiç bilmediğini düşündü. Sonra bu çelişkiye başını sallayarak itiraz etti ve bunun doğru olma ihtimalinin dahi olamayacağını düşündü. Eğer meleğin gözlerin içine bir defa bile doğrudan bakmış olsaydı, bu gece görmüş oldukları şeyi göreceği kesindi. 63. ayrımın sonu sayfa 530, devamı 64. ayrımda.